Ayrım 7.
Sayfa 58. Döndü Lincoln's Inn'in açılma saatine kadar, yani Mr. Hooper ve Great Lee işe gelene kadar oturacak bir yer araştırdı. Nereye gitseydi? Bakalım. Önce şöyle sokağın bitimine bir uzanacaktı, sonra ver elini Regent Park'ı. Kaldırıma basan pabuçları bakalım diyordu. Çok erkendi daha. Üstelik ne güzel de bir gün. Hayat aksamak bilmeyen bir yüreğin atışıyla sokaklara doluyordu. Ne bir bocalama, ne bir duraklama. Derken hızla dönerek, gürültü çıkarmadan kapıya yanaştı otomobil. Tam saatinde. İpek çoraplı, yelekli, silik bir kız. Peter'a pek güzel gelmemişti doğrusu, hevesini almıştı çünkü. İndi. Peter açık kapının aralığından kibar uşaklar, kara çin köpekleri, beyaz pancurlar, siyah beyaz taşlar gördü, hoşuna gitti. Bir bakıma önemli bir başarıydı bunlar. Londra, şu hava, çağdaş uygarlık. Son üç kuşağı bir kara parçasını yöneten İngiliz-Hint karışımı bir aileden geldiği için, neden Hindistan'dan da, imparatorluktan da, ordudan da nefret ediyordu? Bazen uygarlığın bu çeşidi bile kendi özel eşyası gibi sevimli görünüyordu gözüne. İngiltere ile övünüyordu, uşaklarla, çin köpekleriyle, güven içinde yaşayan kızlarla. Gülünç olmasına gülünçtü ama ne yapayım ki böyle diye düşündü. İşlerinin başına koşan doktorları, iş adamlarını, çalışan kadınları, an sektirmeyen bu titiz, sağlam insanları saygıdeğer buluyordu. İyiydiler. Hayatınızı sakınmadan ellerine bırakabilirdiniz. Yaşama sanatında dostunuzdular. Size göz kulak olurlardı. Ne olursa olsun kaçırılmaya gelmezdi bu gösteri. Gölgede oturup sigarasını tellendirecekti. İşte Regent Park'ı. Ya, çocukken dolaşmıştı buralarda. Boyuna çocukluğumu hatırlamam ne tuhaf diye düşündü. Clarissa'yı gördüğüm içindir belki de. Kadınlar geçmişi bizden daha çok yaşıyorlar. Yerlere bağlanıyorlar, bir de babalarına. Kadınlar hep babalarıyla övünürler. Burton çok çok sevimli bir yerdi. Ama ihtiyarla hiç geçinemezdim diye düşündü. Hele bir gece bayağı kavga etmiştik tartışırken. Konu neydi sahi? Politika galiba. Ya Regent Park'ını hatırlıyordu. Uzun düz yolu, soldaki top satan kulübeyi, bir yerinde acayip bir yazı olan anıtı. Boş bir sıra aradı. Saati soranlardan bile kaçmak istiyordu. Uyku bastırmıştı. Geçkin bir dadıyla arabasında uyuyan bir bebek. Buradan iyi yer bulamazdı. Hemen dadının oturduğu sıranın öbür ucuna çökmeli. Elizabeth'in odaya girişi, annesinin yanında duruşu geldi aklına. Tuhaf bir kız diye düşündü. İri, koca kızı olmuş, güzel denilemez. Hoş bir kız, olsa olsa 18'indedir. Clarissa ile pek geçinemiyordur. Benim Elizabeth'im gibi bir takım laflar. Neden işte Elizabeth demiyor sanki? Bütün analar gibi olmayanı oldu gösteriyor. Çekiciliğine güveniyor herhalde, o kadarı da fazla. Purosunun bol tatlı dumanı boğazında kıvrıldı. Ağzından çıkan halkalar bir süre yürekle karşı koyuyorlardı havaya. Mavi ve yuvarlak. Bu gece bir sırasını kollayıp Elizabeth'le azıcık konuşayım diye düşündü. Sonra titreyerek kum saati biçimini alıyorlardı, inceliyorlardı. Ne garip biçimlere giriyorlar diye düşündü. Ansızın gözleri kapandı, elini güçlükle kaldırarak purosunun kalan kısmını attı. Kocaman bir fırça süpürdü kafasının içini. Kıpırdayan dallarla, çocuk sesleriyle, ayak parıltılarıyla, geçen insanlarla, uğuldayan, kabarıp kabarıp inen trafik doldurdu. Derinlere, uykunun kuş tüylerine, yumuşaklığına gömüldü. Peter Walsh, güneşte kızmış sıranın öte ucunda horlamaya başladığında ihtiyar dadı örgü örüyordu. Yorulmak bilmeyen elleri, usulca kımıldarken uyuyanların haklarının bir numaralı savunucusu gibiydi. gri elbisesiyle gökten ve dallardan yapılma ormanlarda alacakaranlıkta beliren bir düş yaratığını andırıyordu. Patikalarda beliren, eğrelti otlarını ürküten, büyük baldıranları bozguna uğratan kimsesiz yolcu, yolunun sonuna dev karaltının dikildiğini görür. Tanrı tanımadığı için yedeğinde olağanüstü yücelmeler getiren bu anlara şaşıp kalır. Bizim dışımızda bir ruh halinden başka hiçbir şey var olamaz diye düşünür. Yalnız kimsesiz kalma isteği, iç rahatlığına kavuşma isteği, bu çirkin, bu zayıf, bu donuk, bu zavallı cücelerin, bu kadınlarla erkeklerin ötesindeki bir şeye duyulan istek. Ama gözünün önünde canlandırabiliyorsa, o kadın yaşıyor demektir bir bakıma. Gözleri göğe ve dallara dikilmiş, yolda ilerlerken karşısına çıkanlara bir dişilik ekler. Onların nasıl birdenbire önem kazandığına şaşar. Rüzgarda sallanırken, yaprakların koyu hışırtısıyla nasıl sevecenlik, anlayış, bağış dağıtmaktadırlar. Birden ötelere sıçrayarak, nurlu yüzlerine bir zevk şöleni utancı sindirirler. Kimsesiz yolcuya yemiş dolu bereket küfeleri sunan, kulaklarına yeşil dalgalarda yüzen sirenlerin sesiyle fısıldayan, yüzüne gül demetleri gibi çarpan, balıkçıların derinliklerde kavramaya çalıştıkları soluk yüzler gibi yüzeye çıkan görüntüler böyledir işte. Durmadan gerçeğin üstüne çıkan, yanında yürüyen, önüne dikilen görüntüler böyledir işte. Çoğu kere kimsesiz yolcuyu avuçlarına alır, sıla kavramını, dönme isteğini siler, bunların yerine genel bir iç rahatlığı verirler ona. Ormanda ilerlerken böyle düşünür. Bu yaşama ateşi yalınlığın ta kendisidir. Binlerce şey kaynaşmıştır artık. İhtiyardır, ellisini geçkindir. Gökten ve dallardan yapılma bu karaltı dalgalardan süzülerek, görkemli ellerinden acıma, anlayış ve iç rahatlığı yağdıracakmışçasına yorgun denizden yükselmiştir. Belki lamba ışığına, oturma odama dönemem bir daha diye düşünür. Kitabımı bitiremem, pipomu silkeleyemem, sofrayı toplayan Mrs. Turner'ı çağıramam. En iyisi bırakın da başını bir sallayışta beni ışınlarının üstüne alıp hiçliğe savuracak olan bu karaltının üstüne gideyim. Görüntüler böyledir işte. Çok geçmeden kimsesiz yolcu ormanı geride bırakır. Kapıya gözleri örtülü olarak geldiğinde, belki de dönüş yolunu bulmak için, ellerini iki yana açmış, beyaz önlüğü rüzgarda dalgalanan geçkin bir kadın belirir önünde. Kadının bitkinliğinde büyük bir güç vardır. Çöllerde oğlunu arıyor sanırsınız. Ölü bir atlıyı arıyor sanırsınız. Dünyadaki bütün savaşlarda ölen oğulların annesi sanırsınız onu. Kimsesiz yolcu, kadınların örgü ördüğü, erkeklerinse bahçelerde çalıştığı kasaba yolunda ilerler. Akşama bir uğursuzluk, her şeye bir durgunluk çökmüştür. Bildikleri ve korkusuzca bekledikleri güçlü bir yazgı, birazdan bütün bütüne yok edecektir hepsini. Odada olağan şeylerin, dolabın, masanın, içinde sardunya saksıları duran pencerenin karşısında masa örtüsünü toplamak için eğilen pansiyoncu kadının gölgesi, ışık altında birdenbire yumuşar, soğuk ilişkilerden kalma anılar yüzünden bir arma haline gelir. Reçeli alır, dolaba kaldırır. Bir isteğiniz var mı efendim? Ama kimsesiz yolcu kime karşılık versin? Geçkin dadı uyuyan bebeğin başında böyle örüp duruyordu örgüsünü. Peter Walsh horluyordu. Ansızın uykudan fırlayarak, işte dedi kendi kendine, ruhun ölümü bu. Gerinerek gözlerini açtı. Tanrım dedi yüksek sesle. İşte ruhun ölümü bu. Sözcükler belirli bir olaya, düşlediği bir geçmişe bağlandılar, giderek hepsi durulaştı. Oda da, olay da, düşlediği geçmişte. Clarissa'ya iyice tutkun olduğu sıralardı, 1890 başlarında Burton'da geçirdiği o yaz. Çaydan sonra masanın çevresinde toplanmış, gülüyor, konuşuyorlardı. Oda sarı ışık altında sigara dumanıyla doluydu. Komşulardan birinin hizmetçisiyle evlendiğini anlatıyorlardı. Adı neydi adamın? Her neyse, hizmetçisiyle evlenmiş, kadını da Burton'a getirmiş. Amma da sıkılmışlardı. Takmış takıştırmış, tavus kuşuna dönmüş demişti Clarissa, konuşmasıyla alay etmişti. Kadın susmak bilmiyordu, çenesini kapamamıştı bir türlü. Sonra masadakilerden biri, Sally Seaton, evet. Evlenmeden önce adamdan çocuk peydahladığını bilseydiniz yine alay eder miydiniz acaba diye sormuştu. O zamanlar kadınlı erkekli bir toplulukta böyle sözler söylemek herkesin harcı değildi. Clarissa nasıl kızarmış, yüzü bir anda gerilerek, ''Ya'' demişti, ''öyleyse bir daha onun yüzüne bakamam.'' Masadakiler ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Herkes tedirgindi. Peter alındığı için kızmamıştı Clarissa'ya. Onun koşullarında yetiştirilen bir kız hayatı bilmezdi ama davranışına çok içerlemişti doğrusu. Ne kadar çekingen, sert, saldırgan, titizdi. Ruhun ölümü buydu işte. Düşünmeden o anı adlandırıverdi. Clarissa'nın ruhunun ölümü. Ne yapacaklarını şaşırmış, o konuşurken başlarını önlerine eğmişlerdi. Kaldırdıklarında yüzleri bambaşkaydı. Sally Seaton geldi gözünün önüne. Kızcağız yaramazlık yapmış bir çocuk gibi kızarmış, bir şeyler söylemek için çırpınmıştı, korkuyordu enikonu. Clarissa insanı korkuturdu. Sally baş dostuydu, yanından ayrılmazdı. Alımlı, esmer, güzel bir kadındı. Ataklığını söyleye söyleye bitiremiyorlardı. Söz gelimi Peter'ın verdiği puroları yatak odasına kapanıp içerdi. Biriyle mi nişanlanmıştı yoksa ailesiyle mi kavga etmişti, her neyse. İhtiyar Perry'nin ikisinden de hoşlanmaması aralarında bir bağın kurulmasına yol açmıştı. Clarissa odada bulunanların kabalığından kaçarcasına kalkmış, bir iş uydurup dışarı çıkmıştı. Kapıda kıvırcık çoban köpeği çıkmıştı karşısına. Clarissa köpeğin üstüne atılmış, öpücüklere boğmuştu hayvanı. Peter bu gösterinin kendisi için olduğunu biliyordu. ''Demin o kadın yüzünden beni gülünç buldun ama bak, sevgi dolu bir insanım aslında. Bak, robumu nasıl seviyorum.'' Konuşmadan da anlaşırlardı. Clarissa, Peter'ın kendisini yargıladığını anlardı hemen. Savunmaya geçerdi. Köpek olayındaki gibi. Ama Peter yutmazdı. Onu avucunun içi gibi bilirdi. Ağzını açıp bir şey söylemezdi tabii. Suratını asar otururdu. Çoğunlukla kavgalar böyle başlardı. Clarissa odadan çıkarken kapıyı örtmüştü. Peter içinin ezildiğini duymuştu. Sevmek, kavga etmek, barışmak hepsi boşunaydı. O gün çiftlikte evlerin, ahırların arasında tek başına dolaştı, atlara baktı. Çiftlik pek büyük değildi. Perilerin hiçbir zaman çok paraları olmamıştı. Ama seyisleri, at uşakları, Clarissa ata binmeyi severdi. Bir de yaşlı bir arabacıyla, adı neydi sahi, yaşlı bir de dadıları vardı. Moody mi, Goody mi ne? Odasına gittiklerinde onu sürüyle resmin, sürüyle kuş kafesinin arasında bulmuşlardı. Kötü bir akşamdı. Bunalımı gittikçe artıyordu. Yalnız bu duruma değil her şeye canı sıkılıyordu. Göremiyordu Clarissa'ya, söyleyemiyor, açılamıyordu. Hiç yalnız kalamıyorlardı. Birileri varken Clarissa sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Şeytanlığı buradaydı. Soğuktu, sertti. Sabah onunla konuşurken çok derinlerde yatan bu katılığı duymuştu yine. Ama ne saklamalı, seviyordu onu. İnsanın sinirini bozmada üstüne yoktu, evet. Gülünç bir göze batma isteğiyle Peter o akşam yemeğe geç inmiş, masanın başında oturan Miss Perry'nin, yani Mr. Perry'nin kardeşi Helena halanın yanına ilişmişti. Helena hala sırtında beyaz yünlü şalı, yüzü pencereye dönük olarak oturuyordu. Hırçın bir ihtiyardı ama eşine az rastlanır bir bitki bulduğu için Peter'a iyi davranırdı. Bitkilere pek düşkündü. Ayağına kalın çizmeler geçirir, omuzlarına kara bir teneke kutu asar, bitki toplamaya çıkardı. Peter onun yanına ilişti, konuşamıyordu. Olanları izleyemiyordu, yetişemiyordu. Öylece oturuyor, yemeğini yiyordu yalnız. Yemeğin yarısında başını kaldırıp Clarissa'ya bakmıştı. Sağında oturan bir gençle konuşuyordu. Ansızın içine doğmuştu. Clarissa bu adamla evlenecek demişti kendi kendine. Adını bile bilmiyordu daha. Tamam, o ikindi gelmişti Dalloway. Clarissa boyuna Wickham diyordu ona. Evet, öyle başlamıştı. Dalloway bir tanıdıkla gelmişti. Clarissa adını yanlış duymuş olacak, herkese Wickham diye tanıtıyordu. Sonunda çocuk dayanamamış, adım Wickham değil Dalloway'dir diye patlayıvermişti. Richard deyince Peter'ın aklına adım Dalloway diye haykıran beceriksiz bir genç gelirdi. Sally de takılmıştı bu söze, Richard'ın adı geçince hemen adım Dalloway'i yapıştırırdı. O günlerde Peter'ın içine hep bir şeyler doğardı nedense. Söz gelimi Clarissa'nın Dalloway ile evleneceği ön sezisi yüzünden allak bullak olmuştu. Clarissa'nın Richard'a davranışında ne demeli, bir çeşit rahatlık vardı, bir yumuşaklık, bir anne tutumu. Politika konusunda tartışıyorlardı. Yemek süresince ne konuştuklarını duymaya çalışmıştı. Yemekten sonra çalışma odasında Miss Perry'nin iskemlesinin başında durduğunu hatırlıyordu. Clarissa bütün inceliğini takınarak tam bir ev sahibesi gibi yanına yaklaşmış, onu biriyle tanıştırmak istemişti. Daha yeni tanışmışlar gibi davranıyordu. Peter küplere binmişti. Yine de Clarissa'nın gösterdiği soğukkanlılığı, yürekliliği alkışlamış, ondaki kaynaşma içgüdüsüne, her şeyi düzene koyma yeteneğine şaşmıştı. Kusursuz bir ev sahibesisin deyince nasıl kızmıştı. Peter ona gerçeği göstermek istiyordu. Dalloway ile konuşuş biçimini gördükten sonra onu incitmek için artık elinden her geleni yapardı. Clarissa yürüyüp gitmişti. Herkesin kendisine karşı birleştiğini sanıyordu Peter. Sanki arkasından konuşup gülüşüyorlardı. Miss Perry'nin oymalı iskemlesinin yanında put gibi duruyor, onunla kır çiçeklerinden konuşuyordu. Hayatında hiç böylesine acı çekmemişti. Öyle ki dinliyormuş gibi bile yapamıyordu. Neden sonra kendine geldiğinde Miss Perry'nin tedirgin, öfkeli bakışlarıyla karşılaşmıştı. Az kalsın özür dilerim diye haykıracaktı. Ne dediğinizi dinleyemedim çünkü cehennem azabı çekiyordum. Odadan çıkıyorlardı. Paltolarımızı alalım dendiğini duydu, hava soğuk. Ay ışığında sandalla gezeceklerdi. Bu parlak fikir Sally'nindi. Onun ay ışığının güzelliğini ballandırarak anlattığını duydu. Hepsi çıktılar. Bir başına kalmıştı. Helena hala gitmiyor musun onlarla diye sormuştu. Zavallı ihtiyar anlamıştı. Peter arkasını döndüğünde Clarissa ile yüz yüze gelmişti. Kendisini çağırmak için gelmişti. Onun iyiliği, açıklığı bayağı utandırmıştı Peter'ı. Gelsene demişti Clarissa, bekliyorlar. Hiç böylesine sevindiğini hatırlamıyordu. Tek söz söylemeden barışmışlardı. Göle doğru yürümüşlerdi. Peter 20 dakika kadar tam bir mutluluk içindeydi. Clarissa'nın sesi, gülüşü, elbisesi, beyazlı kırmızılı ince bir kumaş, cesareti, atılganlığı. Herkesi kayıktan indirmiş, adayı araştırmaya koyulmuştu. Bir tavuğu ürkütmüş, kahkahalar atmış, şarkı söylemişti. Bütün bunlar olurken Dalloway aşık oluyordu ona, o da Dalloway'e. Peter biliyordu bilmesine, yalnız aldırmıyordu artık. Hiçbir şeye aldırmıyordu. Yere oturup konuşmuşlardı, Clarissa ile kendisi. Güçlük çekmeden birbirlerinin akıllarından geçenleri anlamışlardı. Sonra her şey bitivermişti. Kayığa binerlerken Clarissa bu adamla evlenecek demişti. Kin duymuyordu ama apaçık ortadaydı. Dalloway Clarissa ile evlenecekti. Kayığı iskeleye Dalloway'e yanaştırmıştı. Tek söz söylemiyordu. Ormandaki 20 millik yolculuğuna başlamadan önce eli ayağı birbirine dolaşarak bisikletine atlamış, onlara el sallayarak gözden uzaklaşmıştı. İşte o gün müthiş, korkunç güçte bir sezi kıpırdanmıştı içinde. Geçirdiği geceyi, aşkını, Clarissa'yı düşünmüştü. Richard neden evlenmesinde onunla? Kendisine gelince ne gülünç davranmıştı. Clarissa'dan çok saçma isteklerde bulunmuştu, şimdi düşünüyordu da. Yerine getirilmesi olanaksız şeyler istemişti. Ne kavgalar çıkarmıştı. Belki bu kadar gülünç davranmasaydı kaybetmezdi onu. Sally öyle diyordu. Yaz boyunca uzun mektuplar yazmıştı Peter'a, Clarissa ile hakkında neler konuştuklarını, kendisinin onu nasıl övdüğünü, Clarissa'nın nasıl ağladığını. Acayip bir yazdı doğrusu. Mektuplar, kavga gürültü, telgraflar. Sabah erkenden Burton'a gelip hizmetçilerin uyanmasını beklemeler. Kahvaltıda Mr. Perry ile ürkütücü tetatetler. Hırçın, iyi yürekli Helena hala. Sally kolundan çeker, sebze bahçesine dertleşmeye götürür. Clarissa yataktan kalkmaz, başı ağrır. Hele son kavga. Hiçbir olay böylesine sarsmamıştı Peter'ı. Büyütüyordu belki ama şimdi öyle geliyordu. Çok sıcak bir günün ikindisi saat 3'tü. Bir hiç yüzünden kopmuştu kavga. Sally öğle yemeğinde Adam Dalloway diye alay etmişti Richard'la. Clarissa birden sinirlenmiş, kızarmış, bu tatsız şaka yetsin artık diye kestirip atmıştı. Hepsi bu. Ne var ki Peter bu sözden, ben seninle gönül eğlendiriyorum, Richard Dalloway ile aramızda gerçek bir ilişki var anlamını çıkarmıştı. Zaten kaç gecedir uyumuyordu. Nasıl olsa eninde sonunda olacağı bu değil miydi demişti kendi kendine. Sally ile bir not yollamıştı Clarissa'ya, saat 3'te havuzun başında olmasını bildirmişti. Sonuna önemlidir diye eklemişti. Havuz evden uzakta, çalılığın ortasındaydı. Dört yanını ağaçlar otlar sarmıştı. Clarissa erken geldi. Havuzu aralarına alarak durdular. Musluktan durmadan su damlıyordu, kırıktı. Bazı görüntüler nasıl yer ediyor insanın belleğinde. Söz gelimi yosunun yeşili ne canlıydı. Clarissa kıpırdamadan duruyordu. Peter doğruyu söyle bana diyordu durmadan. Doğruyu söyleyeceksin. Alnı çatlayacak gibiydi. Clarissa büzülmüş, sersemlemişti. Kımıldayamıyordu. Doğruyu söyle bana diyordu Peter. O anda ihtiyar Brightcove başını çalıların arasından uzattı. Elinde Times vardı. Onlara baktı. Şaşkınlıktan ağzı bir karış açıldı, sonra yürüyüp gitti. İkisi de yerlerinden kımıldamamışlardı. Peter, doğruyu söyle bana diye yineledi. Sert bir kütleyi öğütmeye çalışıyordu sanki. Clarissa bir türlü boyun eğmiyordu. Demir gibi, çakmak taşı gibi sertti, kas katıydı.